Psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymak ve ulaşılabilir tıbbi psikiyatrik bilginin yayılmasını sağlamak. Telepsikiyatrinin ne kadar kolay olabileceğini göstermek, koruyucu hekimlik uygulaması olarak psikiyatrik bilginin daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak, geliştirmek. Bugün bir konu seçmedik. Bu konuları biriktiriyoruz. Daha ayrıntılı, daha niş, daha birebir sorulara yanıt verebilmek için. Bugün yaptığımız şey sorulara yanıt vermek. 2-3 gündür sorular birikiyor. Bayağı da birikti. Şimdi onlara doğru geçiyoruz ve yanıt vereceğiz onlara doğru. Hemen sorulara doğru geçiyorum. Evet. Rabia Hanım, iyi günler. Bir sorum olacaktı. İki kızım var. Biri 20, diğeri 15 yaşında. Büyük olana çok sorun yaşadık. Ben de artık bıktığım için tartışmaya konuşmuyorum. Günlerce bana ağzına gelen her şeyi söylüyor. Konuşunca olay büyüyor. Konuşmayınca da sen çok alıngansın, hemen küsüyorsun diyorlar. Ne yapmalıyım? Küçük de onun yolundan gitmeye başladı. Öncelikle Rabia Hanım, bir saptama olarak söyleyeyim. Kızların 12 ila 20 yaş arası çıldırtıcı. Çok sıkıntılılar. Özellikle zaten kızlar anneleriyle, oğlanlar babalarıyla ciddi rekabete girerler ergenlikte. Ya da anneler, babalar onlar rekabete giriyorlar. Bu tuzağa düşmemek lazım. Fakat Türkiye'de annelik olgusunun çok ciddi bir dezavantajı var. Çocuklarıyla fazla yüz göz oluyorlar. Çok fazla yüz göz oluyorlar. Ve çocuklar büyüdüğünde de ortalık sıkıntıya girmeye başlıyor. Öncelikle şu karar verin kendinizde. Çocuklarla anne çocuk ilişkisi mi kuracaksınız, iki yetişkin ilişkisi mi kuracaksınız? İki yetişkin ilişkisi kuracaksanız, size ağzını gelin söyleyen bir komşunuza, yolda sizi yakaladığında ağzına gelin söyleyen bir yabancıya ne yapacaksınız? Büyük kızınız onu yapın. Bir parça, iki parça, iki gömlek daha esnek. Ama mutlaka yapın. Yani tepki verin. Bu olmadığında zaten narsist hedonist bir nesil. Ben Nesli diye bir kitabın adını çok sık paylaşıyorum. Narsist hedonist bir kuşağı anlatan Ben Nesli. Yabancı kaynaklı ama biz bunları yaşamaya başladık. Lütfen, hani çok ciddi bir sıkıntı bu. Ne yapmalısınız? Öncelikle dediğim gibi sokaktaki bir insana hangi tepkiyi vereceksiniz? Bunun bir ya da iki gömlek esnek ama net ve kesin tepkisini verin. Eğer veremiyorsanız, hani bana ağzına gelin söylüyor dediğiniz noktada o ortamı terk edin. Eğer iletişim kurulacak bir kanal yoksa neyi anlatabilirsiniz ki? Hiçbir şey anlatamazsınız. Yani ne söylediğinizden önemlidir, nasıl söylediğiniz. Ve bu şekilde hakaretengiz bir yaklaşım varsa, tepki koymazsanız kızınız eşine, patronuna, arkadaşlarına, kayınvalidesine de aynı hakkı görecek kendisine. Büyük bir kötülük ediyorsunuz ona. Çok büyük bir sıkıntı bu. Bunu yapmamanızı öneririm. Eğer siz böyle davranır, modellerseniz küçük de onun yolundan gitmeye başladı cümlesi zaten yerine oturur. Zaten ben gördüğümü yaparım. Yani yapılanı yaparım, söylediğinizi yapmam. Bu noktada ana yüreği kıyamıyorum, aleyhinize çalışır. Ama anaya ahd edirtilmez, gelenek böyle der, inanç böyle der diyorsanız aleyhinize çalışır. Bunlar bir işe yaramıyorlar. Yarasaydı zaten bu soruyu yazmamış olurdunuz. Bu nedenle hani Ben Nesli'ni okuyun. Yetişkinler için koyduğumuz bir kitap var. Paylaştığımız sınır koyma diye. Lütfen sınır koyun. Ama buradaki en büyük düşmanınız sizin o ana yüreği deyip alttan aldığınız nokta. Bu çocukları ciddi anlamda kötü etkiliyor. Bir rumuz var. CNRDNKRCY diye. Bilemiyorum ne olduğunu. Ruh sağlığı direkt beden sağlığı ile ilgili midir demiş. Bu çok iyi bir soru. Bu soru bilimde dikotomi diye geçiyor. Yani ikiye bölünmüşlük, iki parçalık. Bunun da temelinde Descartesian düşünce dediğimiz Descartes'in getirdiği. Yani düşünüyorum öyleyse varım. Hani düşünme göksel bir şey, ruh nefesle gelen, Yaradan'ın üflediği, beden de somut, işte solucanlar gibi filan ve ruhsuz olacak bir şey gibi. Ama çalışmalar gösteriyor ki, yani en basit canlının, bitkinin bile bu anlamda bir algısı, anlayışı, çevreyi algılaması, birbiriyle haberleşmesi var. Birbiriyle ilişkili mi? Birbirinden ayrı değil. Yani ilgili mi sorusu saçma. Biz anlayabilmek, eğitebilmek ve konuşabilmek için kategorize ediyoruz. Yani mide bağırsak sistemi diye uyduruyorum, yani nörolojik sistem diye ya da üreme sistemi diye bir sistem yok. Biz tıp öğrencine öğretmek ya da hastaları paylaşabilmek için bunu kafamıza kategorize ediyoruz. Mide bağırsak sistemi dediğiniz şeyin içindeki bakteriler beyni etkiliyorlar. Mide somatostatin denen mide bağırsaklar bir hormon salgılıyor, beyni etkiliyor. Beyin gerin leptin oreksin salgılıyor, yağ dokusu beyni ve mide bağırsağı etkiliyor. Vagus diye bir sinir var. Beyinden çıkıyor. İşte boğazdan, dilden başlayıp, boğazdan başlayıp makata kadar her yeri kontrol ediyor. Birbiriyle iç içeler. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Ama biz anlayabilmek için, anlatabilmek için, basitleştirebilmek için, hani zeytinyağlı yemekler dediğiniz şeyin yemekten, zeytinyağından ya da diğer zeytinyağsız fasulyeli yemeklerden ayırabilir misiniz? Ama biz ne yapıyoruz? Hani kategorize ediyoruz. Bunları anlayabilmek, birbirimize anlatabilmek, tariflerini verebilmek için bunu konuşuyoruz. Yaptığın zeytinyağlı dolmayı zeytinyağsız yapsan dolma olmayacak mı? Birbirinden ilişkisiz midir? Tadı şusu busu bilmem nesi. Bununla ilgili çok güzel bir kitap var. Bunun da PDF'si var internette. Baskısı yok. Damasio diye bir adam var. Sanırım İtalyan asıllı. D virgül Amasio diye yazılıyor. Descartes'in yanılgısı diye. Dünyanın ilk tıbbi nöropsikiyatrik vakasını tarif eder. Pineas Geç diye bir vakayı tarif eder. Bir taş ocağında işçidir. Dinamit patlatılırken bir demir parçası çeneden girer ve sağ ön frontal lobdan çıkar. Fakat mucizevi bir şekilde adam yaşar. Fakat daha önce son derece saygılı, edepli, görevine bağlı olan adam küfreden, kumar oynayan, alkol alan, dürtü kontrolü acayip bozulmuş bir adama dönüşür. Ve bu doktorun çok ilgisini çeker, bu vakayı inceler, izler ve yazar. Çok önemli bir vaka. Dünyanın ilk nöropsikolojik vakasıdır. Ve beynin bir lobunun hasarlandığında hangi fonksiyonların bozulduğunu anlatır. Biz kimyadan ve loblardan, elektriksel aktiviteden, yolak sistemlerinden ibaretiz. Çok karmaşık, inanılmaz karmaşık. Ama somut bir şey. Hani hiç kimse mide ülseriyle ilgili bu biyolojik mi yoksa sinirsel mi demiyor. Hiç kimse miyopisiyle, görme bozukluğuyla ilgili ya da prostatı ile ilgili yok abi sen bunu kafaya çok taktığın oluyor demiyor. Bunun biyolojik olduğunu algılıyorlar. Yani beyin de prostat kadar biyolojik bir şey. Mide bağırsak kadar biyolojik bir şey. Yani eğer kasaptan bir beyin alıp çorba yaptıysanız hani işkembeden bir farkı yok onun. Biyolojik bir şey o. Her şeyle, her şeyle bir hücre o yani. Her şeyle bir doku. Bu yüzden ilgili midir sorusu uçuk kaçık bir soru. Birbirinden ayrı tutulamazlar. Yani, sizin kalp ritminizden, beyin EEG bozukluğunuza, guatrınızdan, işte vitamin seviyenize, demir eksikliğinizden, uykusuzluğunuza her şey ilgilidir. Her şey ilgilidir. Direkt ilgilidir yani. Birbirinden ayrı edilemezler. Cenk Bey, ben uykuya dalamıyorum. Tam gözlerim kapanacakken bir anda vücudum titriyor ve kalbim hızla çarpıyor. Uyuyamıyorum. Nöroloji ve dahiliye gittim. Temizledi. Ne önerirsiniz? Şimdi ne yazık ki sağlık sistemimizde nöroloji ve dahiliye en fazla bakmaları gereken ve yasal olarak sistemsel olarak bakmaları gereken yerlere bakıyorlar. Tam gözleriniz kapanırken, yani uykuya dalarken ki bir EEG bozukluğu mudur? Bazı uyku epilepsileri vardır. Bir uyku parafili midir? uyku bozukluğu mudur, parasomnia mıdır, özür dilerim. Yani parafil değil, parasomnia mıdır? Bir uykudaki bozulmalardan biri midir, türlerinden biridir, bilmiyoruz. Bu bir kullandığınız ilaca ya da yine bir EEG bozukluğuna bağlı bir klonus hareket midir, bilmiyoruz. Huzursuz bacak sendromu gibi sizde bir akatizi dediğimiz huzursuzluk yaratan, çarpıntı yaratan bir şey midir, bilmiyoruz. Bunların da hepsinin altında yine vitamin eksiklikleri, guatrlar, o bir sürü şeyler yatıyor. Biyopsikososyal modelde kendinize mesela nöroloji ve dahiliye gittiğiniz doktorların temizlediği, yaptıkları tetkikler, tahlilleri dosyalamanızı bunlarla beraber hani aile hekiminizden başlayarak fikir almanızı onun yönlendirmesiyle gitmenizi öneririm. Uyku bozuklukları sadece psikiyatriyle ilgili değiller çünkü. Elbette bizimle çok ilgililer ama pek çok branşı ilgilendiriyorlar. Buna bir bakmak lazım. Bu yüzden önemsiz değil. Uyku bozuklukları bizim hastalıklarımızı tetikliyor da. Yani çünkü beyin kendini uykuda temizliyor ve uykuda dinleniyor, uykuda rahatlıyor. Olmadığında da çok artıyor. Pınar Hanım, merhaba hocam demiş. Merhaba. Normalde çok sinirli değilim, asabi değilim ama bazen sinirime hakim olamıyorum. İstemesen de karşısındaki kırabilirim. Bu da beni çok üzüyor. Geceleri de uyku düzenim çok bozuk. Uyuyamıyorum. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Her şeyi çok fazla düşünüyorum. Bir de çok düzen takıntım var. Her şeyin yerinde olması o zaman sinirim bozuluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Pınar Hanım, anlattıklarınızdan dediğim gibi bir uyku bozukluğunuz olabilir. Guatrınız çok çalışıyor olabilir. Anlattığınız düzen takıntınız obsesif kompulsif kişilik bozukluk değil. Kişilik olabilir. Bu kişiler hayatı bir checklist olarak görürler. Her şey onlara göre olmalıdır. Yani eş böyle olacak, iş böyle olacak, çocuk böyle olacak diye kuralları vardır. Buna uyulmadığı zaman acayip sinirlenirler. Tahammülsüzdürler. Adet öncesi gerginlikleri vardır. Adet öncesi şeker, çikolata manyaklıkları olur. Bunlar yani hangisi bunların? Hani bu anlamda yine gidin rehberlik online'a diagnostik testi doldurun. Temel faktörlere bakın. Biraz önceki saydıklarımda kişilerde de bunlar geçerli. Kaba olarak hangi puanlar yüksekse aile hekiminizden başlayarak gittiğiniz her yerdeki tahlil tetkikleri mutlaka dosyalayarak mutlaka yardım alın. Leylim Hanım, eşim ona söylemediğim bazı şeyleri kesinlikle söylemediğimi hayal kurduğumu söylüyor. Kendimden şüpheye düştüm. Söylediklerimin ses kaydını almaya başladım. Kendimden emin oldum. Ama hala söylemedin diyor. Berber olan bazı konuşmaları asla hatırlamıyor. Uykusu o kadar ağır ki ölüm gibi uyandığında ilk 20 dakika algısı kapalı. Parmak tüylerini dişleriyle yolduğunu sonra da yolduğu yerleri kokladığını gördüm. Araba konurken de uyuyor ama ben kullanmaya başlayınca telefondan dizi izliyor, uyanıyor. Bir sıkıntısı var psikolojik ama doktora gitmiyor. Herkes sorunu çok rahatsızsan sen git ilaç al dikkat etmezsin o zaman diyorlar. Bu nasıl sıkıntıdan kaynaklanır narsist desem değil gibi bilemedim hocam demiş. Şimdi belli kişilik bozukluklarında bu olabilir. Projekte ederler. Yani her şeyi karşı tarafa yüklerler. Ve ben haklıyım derler. Ağır uyku bozukluklarında, hipersomniyada, narkolepside, birdenbire uykuya dalmalarda o ağır uyku diyorsunuz ya. Yani aslında o yine EEG ile ilgili, beynin yapısı ile ilgili bir şey. Bunlar olabilir. EEG'den başlayarak çok iyi bir nörolojik muayene sonrasında, çok iyi bir vitamindir, tiroittir, odur budur bakıldıktan sonra, uyku bozukluklarını tetikleyen faktörlere bakıldıktan sonra bunlardan bir şey çıkmazsa psikiyatriye gelip uykuyu nasıl hafifletebiliriz, dikkati nasıl arttırır bize bakmak lazım. Ama anlattığınız gibi araba kullanırken uyuyorsa ciddi sıkıntınız var. Hepinizin hayatı tehlikede. Lütfen acilen çok hızlı yardım alın. Yani nöroloji psikiyatriden başlayın. Çok hızlı yardım alın. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeyin. Buse Hanım, emeklilik hayatında yaşanan kişilik değişikliği geçici midir? Elbette sorun yaşanıyorsa, psikiyatri gitmiyorsa bitirmek mi gerekir? Şimdi iki soru var burada. Bir, emeklilik hayatında yaşanan kişilik değişikliği geçici midir? Emeklilik hayatında yaşanan kişilik değişikliği çok da geçici olmasa gerek. Çünkü emeklilik dediğiniz şey hayatınızdaki çok köklü, çok temel bir değişiklik. Burada da bir sürü parametre var. Kaç yaşında emekli oldun, hala aktif misin? Emekli olduktan sonra çalışacak mısın, çalışmayacak mısın? Bir kronik hastalığın var mı? Ailende kronik hastalık var mı gibi. Bunların hepsi belirleyicidir ama emeklilik genellikle insan hayatındaki çok önemli bir değişimdir. Yani zaten nasıl emekli olacağınızı bilmiyorsanız, emekliden sonra ne yapacağınızı bilmiyorsanız emekli olmayın. Bunu hazırlayarak emekli olun. Ve emekliliği de şey gibi algılamayın. Yani hayattan emekli olmak gibi algılamayın kesinlikle. Evlilikte sorun yaşanıyorsa, psikiyatriste gitmiyorsa bitirmek mi gerekir? Her evlilik sorunu psikiyatriyle ilgili değil. Yani yaşamla ilgili, paylaşımlarla ilgili, kültürle ilgili, algıyla ilgili, pek çok şeyle ilgili. Eğer kişinin burada psikiyatriste gitmeniz sağlıklı olsanız da gidebilirsiniz. Birinci eksen, yani majör depresyon, psikoz, paranoid bozukluk gibi, paranoid psikoz gibi bir şey var mı yok mu anlayabilirsiniz. İkinci eksen, kişilik bozukluğu var mıdır anlayabilirsiniz. Bunlardan sonra karar vermekte fayda var. Bir evliliği bitirmek kolay bir şey değil. Bir evliliği bitirmek için YouTube videolarında konuşmuştuk. Ne zaman boşanma kararı verilir diye. Yani elinden geleni yaptım hissiniz olmalı ve artık istemiyorum, yani eş reddiniz olmalı. Bu ikisi yoksa, hani artık yürütemiyorum, bitsin artıkla elimden geleni yaptım hissiniz yoksa bitirmenizi önermem. Çok geri dönersiniz. Çok kolay bir şey değildir. Boşanmak çok enerji isteyen, çok zor, çok yıpratıcı bir şeydir. Anlaşmalı boşanma bile 3 yılda hazmediliyor benim gözlemim. O yüzden hani elinizden geleni yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Sibel Hanım, duygu durum değişimi çok hızlı, nasıl engellenebilir ve takıntılarım çok fazla, zarar verici boyutta, ilaç kullanamıyorum, aşırı uyku yapıyor. Sibel Hanım, ilaç kullanmadan olmaz. Uyku yapmayan ilaçları yeğleyen bir rejimi takip edin. Psikiyatri ilaçları illa uyutmaz, illa sakinleştirmez. Hatta önemli bir kısmı uykuyu kaçırır. Kişilik sabitleyicilerin hepsi uyku yapmaz. Size aşırı uyku yapanlar, siz çok hareketliyim, hani bir mani, depresyon, yani duygu durumu çok dalgın diyorsanız, size işte uyduruyorum, Seroquel'dir, Zyprexa'dır verlerse, evet bunlar iştahı çok açar ve çok uyku yapar. Ama lütfen hekiminize bunu da söyleyin. Yani ben takıntılarım var ve duygularım çok hızlı hareketleniyor ama çok uyumak istemiyorum. Doktor bey deyin ya da doktor hanım. Yani bu şekilde bir yardım istemenizi şiddetle öneririm. Tedavi kişiye özel pişirilen bir yemektir. Tıp bir bilim değildir. Bilimlerden faydalanan bir sanattır. Size uygun üretilir. Yani ayağınızda mantar varsa ve çalışan bir iş adamıysanız yağlı krem vermeyiz, böyle gün boyu çok çok çok dolaşmayın diye. Sprey ya da pudra veririz. Ama ayağınızı havalandırabiliyorsanız, ev hanımıysanız, Tokyo terlik giyebiliyorsanız yağlı krem ya da daha etkili bir formül verebiliriz. Yani ilaç aynı olabilir, formu farklı olabilir. Kimisinin uykusu kaçar, uykuyu getirmek isteriz. Kimisi aşırı uyur, uykuyu kaçırmak isteriz. Bu kişiye özel pişirilen bir yemektir ama kendinizi iyi tarif edin doktorunuza. Nursel Hanım, iyi günler. 5 yaşında oğlum erken doğduğu için Denver testleri belirli kadar yapılıyor. Son yaptığımızda ileri zeka dendi, büyüdüğünde BİSEM'e falan kaydını. Bu tarz çocuklar özgüvensiz, mutsuz oluyor. Yazıyor, nette ne yapmalıyız? Öncelikle Denver gelişim tarama testi bir zeka testi değildir Nursel Hanım. Bu bir kendi gelişimini yakalıyor mu testidir. Gelişim basamaklarında önde olabilir, geride olabilir, önemli değil. Bir sonraki basamakta yakalayabilir ya da geride kalabilir. 5 yaş üstün zekalı bir çocuk olduğunu söylemek için çok erken. Biz okuma yazma öğrenmeden, yani ilkokul 1. sınıftan önce IQ ya da herhangi bir zeka testi yapmıyoruz. Bir zeka puanı vermiyoruz. Versek bile bunu klinik psikiyatride pek kullanmıyoruz. Büyüdüğünde BİSEM'e kaydedin falan dendiğinde BİSEM'in kendi sınavı var. Ben üstün zekalı bir çocuğunuz varsa BİSEM'e kaydetmenizi önermem. Çünkü haftada iki kere birer saat, ikişer saat çocuğu görerek üstün zekalı çocuk eğitilmez. Sürekli şu projeyi yapalım, oradan bu projeye sıçralım diyerek eğitilmez. Üstün zeka, hani her konuda 100 çocuktan birinde olur. Müzikte, matematikte, şunda bunda, sporda her neyse. Bu çocuğun ilgi duyduğu alanda, aynı alanda sürekli eğitilmesi gerekir. Hatta BİSEM'in bu çocukları üstün zekalıymış gibi etiketleyerek ilk sınavda kötü aldıklarında tüm arkadaşları, öğretmenleri, çevresi bir de bilsen ne olacaksın diye kötü etkilediğini düşünüyorum. Çok bir şey kattığını düşünmüyorum. Tam tersine bu çocuklara bunları iyi yetenekleri doğrultusunda, yani yeteneği müzikse, piyanoysa, robotikse, kodlamaysa bu alanda bir öğretmen bulup sürekli onunla çalışmanız bana daha iyi geliyor. Gülistan Hanım kızım doktora gitmek istemiyor, kayıtları geçmesini istemiyor. Benim ilacımın çeyreğini içiyor. Faydası olmayacağını bilirim ama zararı olur mu? Zararı olmaz. Takip edilmesi gerekir diyeceksiniz. Ben takip ediyorum. Buradaki takipten kastım izlemek değil, etki, yan etki, karaciğer değerleri gibi yani bir annenin yapabileceği bir şey değil Gülistan Hanım. Yani bir dosya üzerinden takipten bahsediyorum. 20 yıldır bu ilaçların içindeyim. Kendinizi tanımışsınızdır. Kızınız da sizin genetiğinizden ve yapınızdan olduğundan bir parça şanslısınız. Biraz hasta bakıcıya dönüşmüşsünüz. Kızında depresyon, takıntı, bir yıldır kuşku var. %85 işitme kaybı var, saldırganlık var. Selektöre uygun mu? Bana yazar mısınız? O zaman bu testler konmuştu. Şimdi anlattığınız şey işte afektifi yapıyor, uyuyor, obsesyona uyuyor. İşitme kaybı paranoyayı çok arttırır tek başına. Bu yüzden hani bence siz takip etmeye devam edin aile bireyi olarak. Ama aile hekimi olabilir. Hani yakın bir psikiyatrist olabilir. İkna edebilirseniz. Değilse %85 kayıp bunlar hani vesayet altına alarak iyi bir psikiyatristi izleyin. Yani pek çok şey atlanıyor olabilir. Bu bakarak anlayabildiğimiz şeyler değil. Yani ben bizimle çalışmaya başlayan personele tahlil yaptığımda daha tüm tahlilleri normal çıkan bir tanesi çıkmadı yani. Bunlarla çalışıyoruz. Birinci ayın sonunda bir tahlil yapıyoruz. Vahim şeyler çıkıyor. Bu yüzden hani muhtemelen sizdeki genetik, biyolojik eksiklikleri çok paraleldir. Ama öfkesini azalt. Çok zor değil bunlara müdahale olmak. Çünkü çok hafif, hatta hiç tedavi almadan neredeyse bayağı bir uyumlu. Çok rahat toparlar. Sadece birlikte uğraşıp eşiniz, yakınlarınız bir şekilde ya ikna edeceksiniz ya bununla ilgili bir planlama yapacaksınız. Ama siz izlemeyin. Yani burada hem vicdani, atladığınız bir şey yüzünden başına bir şey geldiğinde hem tıbbi hem yasal sorumluluk anlamında kızınız olduğunu düşünmeyin. 18'i geçiyor. Başka bir yetişkin. Başka bir yetişkinin tedavisine, yaşamınla ilgili düzenlemelere doğrudan müdahil oluyorsunuz. Yani garip gelecek size ama buna hakkınız yok. Yasal olarak buna hakkınız yok. Yani yasalar 18 yaşını geçen bir bireye başka birinin çocuğu, babası, anası, eşinin zorla, kandırarak ya da bu tip bir ilaç vermesini kabul etmiyor. Tıbbi sorumluluk almasını kabul etmiyor. Doktorların bile sorumluluk almasını kabul etmiyor. Yani onam formu vermemizi istiyor. Aydınlatılmış kişisel veri kanuna göre aydınlatılmış onam vermemizi kabul ediyor. Yani bir sürü bize koşullar koyuyor. Bunun için eğitilmiş olmamıza rağmen. Bunu yani bir dosya açmadan, bu izinleri almadan ilaç yazmama izin vermiyor yasalar şu an. O yüzden sorularınıza bu uygun mudur diye yanıt vermem mümkün değil, yasal değil. Didem Hanım, hocam çok güzel anlattın demiş. Bende yaygın anksiyete var, panik atak var. Bazen geçti diyorum, bir sene yok. Birden hop geliyor. Düşük dozda tekrarlıyor. Neden geliyor? Gidinceye kadar bizi mahvediyor. En zor kısmı düşünceler. Didem Hanım, biyolojik gerekçeli olabilir. Yani guatrınız çok çalışıyordur, şudur budur vesaire. Yaşamında stresler oluyordur. Yani hayatınıza giren çıkan insanlar, ailenizdeki stresler, mevsim geçişleri. Bu noktada anksiyeteyi geçirdikten hemen sonra hani o kognitif bilişsel terapi, duygu, düşünce, davranış, kaygıyı nasıl etkiliyor? Şema terapi, hangi şemalarım, hangi yetiştirişimdeki ya da biyolojimdeki hangi eksiklikler beni hangi tuzaklara düşürüyor? Bunlara karşı umutla ilgili hangi davranışları geliştirmeliyim? ACT, kabul ve kararlılık terapisinde davranış analizi yaparak ya da anda kalarak ya da değerlere odaklanarak ben bunları nasıl aşarım gibi pek çok terapi tekniğimiz var, ilaçlarımız var. Hani burada eğer sizin son 5 yılda 10 yıldaki takibinizle ilgili bir dosyanız varsa, bunlar kaydedildiyse, ne zaman anksiyetenizin tetiklendiğini, hangi faktörlerin tetiklediğini biliyorsanız çok büyük bir sıkıntımız yok. Bir saatte çözeriz. Bunlar yoksa en az bir yıl, bir bahar, bir sonbahar geçene kadar bunu izleyelim. Sonra birlikte karar verelim. Atakan Bey, daha önce panik ve kaygı bozukluğu tedavisi gördüm. İyileştim. Aralık ayında ikinci kez COVID olmam. İkinci kez ilginç vakalardan birisiniz. Börenik folik asit çok düşük. D çok düşük olduğu için D ve folik asit immün sistemi çok etkiliyor. Bakın herkes için çok önemli. D3 düşükse bir çalışmayı söylüyorum. D3 düşükse yoğun bakımda ölüm ihtimali %21. D3 normal seviyelerde %3 ölüm oranı yoğun bakımda. İnanılmaz önemli. Fazlası da önemli. Mutlaka baktırınız. Covid döneminde de mutlaka çinko, folik asit, D3 gibi immün modülatörleri alınız mutlaka. Çünkü Türkiye'de çok düşük. Düşük olma sebebiyle aniden panik atak ve kaygı bozukluğu hortladı. Ocak'ta askere gideceğim, psikiyatriye gittim, tedavi erteleme istedim. Dedi ki tedavine başlayalım ama erteleme veremiyoruz. Bunlarla dedi kaygı bozukluğu erteleme alabilir mi? Alamayabilir. Çok yaygın biri olduğu için. Yani 5 kişiden birinde olduğu için Atakan Bey. Fakat hekiminizden kaygı bozukluğum var, ben bu ilaçları kullanıyorum derseniz gittiğiniz birlikteki doktor ve rehberlik danışma ya da öyle bir birim var askeriyede. Onlar sizi izliyorlar. İlaçlarınızı veriyorlar, takip ediyorlar ve kritik görevlerden de uzak tutuyorlar. Bu anlamda çok fayda görürsünüz. Tedavinizi kesmeyin askere gittim diye. Adem Bey, konversiyonda görmek, konuşmak geçici mi yoksa kalıcı mı? Eğer kesin bir konversiyon tanısıysa, konversiyon bozukluğu tanısıysa Adem Bey, kesinlikle geçici. Çünkü konversiyon bozukluğunun tanımı bu. Strese bağlı gerekçelerle nörolojik bir kaybın taklidi. Nörolojik bir kayıp yaşıyor hissi. Bu yüzden kesinlikle geçici. Can Bey, şiddetli kulak çınlaması baş dönmesi yüzünden sosyal ve çalışmada sıkıntı yaşıyorum. KBB'ye, nörolojiye gittim. Her şey normal. Psikolojik olabilir dendi. Bu konuda bulgu alabilir miyim? Olabiliyor. Tinnitus ciddi bir sorun. Vertigo da çok ciddi bir sorun. Hem nörolojik hem yapısal yatkınlıkla ilgili hem de psikiyatrik gerekçeleri var. Bunlar birbiriyle çok yoğun etkileşiyorlar. Daha bu hafta bir vertigo ile ilgilenen bir kahveci arkadaşımızla bunu bayağı konuştuk. İnşallah konuşacağız. Bununla ilgili proje geliştireceğiz. Bu yüzden hani iç içe çalışılmasında fayda var. Yine sizde de bu diagnostik testi doldurup hani obsesyonunuz var mı? Paranoyanız var mı? O var mı? Bu var mı? Bunlara bir bakmak lazım. Yani öyle karar vermek lazım Can Bey. Ama lütfen hani dosya oluşturun. Çünkü vertigo da tinnitus da kronik sorundur. Uzun süreli sorundur. Gittiğiniz her yeni doktorda yeni yeni bir sürü şey yapılmasın. Bir sürü odyolara, MR'lara, onlara bunlara gidip durmayın. Bunları çok iyi dosyalayın. Gittiğiniz her yerden alın bunları. Hasta dosyası oluşturun mutlaka. Bir hasta dosyası nasıl oluşturulur diye YouTube'da bir programımız var bizim. En başlarda bir yerde. Bu zor dönem nasıl atırız? Zaman zaman tükendiğimi hissediyorum demiş Emel Hanım. Haklısınız. Herkese sıkıntı var. Bunu tam bilmiyorum. Bunu politikacılarımıza, planlayıcılarımıza sormak lazım. Yani çocuklarımızın 10 milyon öğrencinin 9 milyonu ekran bağımlısı oldu. Hani artık şu isteğim yani bırakın ne olacaksa olsun yeter ki hani insanlar rahatlasın. Zaten açtıkları zaman o vehameti çok hızlı göreceğiz ve tahmin ediyorum yani karantinadan bahsetmiyorum. Bu darbenin etkilerini birkaç yılda atlatacağız. Çocuklar daha uzun sürede atlatacaklar eğitim sistemi. Emine Hanım, insanlar arasında antidepresan ilaçların bağımlılık yaptığı konuşuluyor. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmaz. Antidepresan ilaçların bağımlılık yapması mümkün değil. Bazı çok güçlü etkisi olan venlafaksin gibi, paroksetin gibi ilaçların çekilme bulguları olur, 2 haftada geçer. Antepresan ilaçlar, yani bağımlılık yapan ilaçlar Türkiye'de yasa gereği kontrollü reçete olarak satılırlar. Gürültü, yağmur ve sağanakla ilgili fondaki gürültü. Özür diliyorum. Bu yüzden hani bu yanlış bir bilgi. Bunu tartışmaya açmak saçma. Her yerde bu soruluyor. Ama bu soru benim için artık hani denize girdiğinde orucun bozulur mu gibi bir soru. Bu doğru bir soru değil. Halk arasında ilaçlara karşı bazı söylemler var. Kafan taneceksin, ilaç almaya gerek yok gibi. İlaçlar dertine derman olacak gibi. Bizim hastalıklarımız kimyasal hastalıklar. Yaşam kimya üzerine kurulmuş. Bu yüzden elbette ki siz tedaviye katılmayı isteyeceksiniz. Tedavi için gayret göstereceksiniz. Ancak yani bir kişi, obsesif bir kişi bunu durdurabilse zaten onun adı obsesyon olmaz. Hiç kimse bize zevkten gelmiyor. Herkesin hayat tutuyor, kafasını duvara vura vura bize getiriyor. Herkes 2-3 tane hacı hocadan, kardiyologdan, dahiliyeciden, nörologdan geçerek bize geliyor. Biz hiçbir zaman kolay kolay sıfır bir hasta görmeyiz. Eğer dert ve derman, yani dertlerine derman olacak olsaydı orada olurdu zaten. Bu yüzden hani ilaç kısır bırakıyor. Doktorunuza sorsanız da sırf içinde yazmıyor. Doktorlar da size anlatıyorlar. Bir de yani şunu söylemek istiyorum. Psikiyatri tıbbın en karmaşık dalı. En karmaşık. Mevsim etkiler, beslenme etkiler, eşinin tutumu etkiler, yetiştirilişini etkiler, geçmişini etkiler, patronun tutumu etkiler. Yani açlığın, uykusuzluğun etkiler. Ortaya hastalık çıkar. Ortaya çıkan hastalık eşini, işini, çocuğunu etkiler. Bu kadar karmaşık etkileşimi olan bir alanda herkesin bir fikri var ya. İki tane kişisel gelişim kitabı okumuş olanın fikri var. Kimse komşusuna gidip dişini ben doldurayım demez. Kimse yeğeninin kırık ayağını ben alçılayayım demez. Çok daha mekanik ve basit. Ama psikiyatri gibi karmaşık bir alanda komşu Ayşe teyze ilaca gerek yok kes onları diyebiliyor. Böyle bir şey olamaz yani. Bu kendi hayatınızı küçümsemek, riske etmek. Yani o zaman ben niye yani 6 yıl tıp 5 yıl psikiyatri yaptım ki? Yani hala da gece gündüz okuyorum yani. Bu kadar kolaysa yani Ayşe teyzeyle birlikte çalışalım. Bilmiyorum yani birlikte yapalım. Ben de rahatlayayım biraz. Herkes bildiğini öğrensin, gelsinler kongreye anlatsınlar. Biz de rahatlayalım. Bu kadar debelenmemize ne gerek var yani? Deniz Hanım, insanlar özellikle gençler real hayatı hızlı bir şekilde kopup sanata karışıyor. Sanal hayatı real hayatı birbirine karıştırıyorlar. Sanalda yaşıyorlar. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? Deniz Hanım, bunun önüne geçemeyeceğiz. Yani çünkü devlet politikamız buna uygun değil. Yani ekranları sanal, tabletleri, defterleri, kitapları sanal, dersler sanal. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bir de sanalda değil de hani ekrana girme diyebilirsiniz. Yani dememeniz, yasak koymamanız gerekiyor eğitim gereği. Bunu yapma dememeniz gerekiyor. Bunu yap demeniz gerekiyor. Yerine koyacak bana bir şey söyleyin. Yani hangi okulda boş zamanlarında oyuna girme, spor yap, müzik yap, stüdyoda çalış, şu kulübe katıl, robot yap, kod yaz diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani bizim o meşhur, ünlü tablet projemiz bile bence bir facia. Tablet son derece tüketici bir şeydir. Hiç olmazsa Chromebook ver, klavyesi olsun. Yani tabletle aynı fiyat. Ama çocuk kod yazabilsin. Klavye kullanabilsin. Parmakları görseli çalışsın. Sadece parmak hareketiyle çizip büyütmesin yani. Tablet son derece tüketime dönük bir alettir. Üretim istiyorsanız size klavye lazım. Ama ne yazık ki yani bunu biz karar vermiyoruz. Yasa yapıcılar karar veriyorlar. Bunu biz belirleyemiyoruz. Ben bu yüzden önümüzdeki 10 yılın oldukça zor geçeceğini düşünüyorum. Rabia Hanım, benim sorunum şudur. Pandemi nedeniyle 3 yaş çocukları çok etkilendi. Maskesiz çıkmıyorlar. Virüsün mikrobunun farkındalar. Ve çocukken daha bilinç yönünde büyük bir pandemi umursuyorlar. Maskenin taktiğine şiddet uygulanıyor. Büyükler ne zaman kendini bulur? Bu nasıl düzelecek? Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok zor sorular Rabia Hanım. Yani bu çocukların özellikle 3-8 yaş çocukların sosyalleşmesiyle ilgili son bir yılda çok büyük sorun yaşıyoruz. Bundan büyük çocukların ekran ve oyun bağımlılığı ilgili çok büyük sorun yaşıyoruz. kadın ya da erkek olma, ergen olma ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Umuyorum yasa yapıcılarımız bunu fark ederler. Yani sadece esnaf, o bu yaşlılar değil ya da Covid'den ölmeyecek ama kronik bakım hastası yaşlılarımız ya da hastalarımız değil. Toplumun %90'ında çok büyük sorunlar olmaya başladı. Umuyorum fark ederler ama bu sorunuzun muhatabı ben değilim. Yani yasa yapıcılarımız, politikacılarımız. Biz sadece onlar sistemi açtıkları zaman ortaya çıkan sorunları yamamakla uğraşacağız. Keşke koruyucu hekimlik olsa, hasta olmadan tedavi edebilsek. Ama ne yazık ki, yani biz aşılamayı severiz. Çünkü bir hepatit C'liği, B'liği, bir kişi aşılayıp hepatit B olmasına engel olursanız, o kişinin 8 kür interferon almasına engel olursunuz. Bu da yaklaşık 10 bin kişinin aşı parasıdır. 10 bin kişiyi tedavi etmektir bu yani. Bir tek hepatit B'yi engel olursanız. Bu yüzden yani keşke koruyucu hekimlik yapabilsek. Keşke sistemimiz bu kadar pratik, çevik, zeki olabilse. Ama bu sorunun muhatabı kesinlikle sağlıkçılar, doktorlar, hemşireler değil. Kesinlikle milletvekillerimiz, politikacılarımız, yasa yapıcılar. Yani biz buna karar vermiyoruz. Sağlık politikasını biz belirlemiyoruz. Bizler ne yazık ki sağlık politikasının teknikerleri, teknisyenleriyiz. Ya, üretilmiş bilimi yasanın çizdiği sınırlarda sahaya uygulamakla yükümlüyüz. Ve o kutucukların dışına çıkamıyoruz. O sınırların dışına çıkamıyoruz biz. Melih Bey, 2 hafta önce soru sormuştum. Ayrıntı istedim. Teşekkür ederim. Hızla okuyorum. 32 yaşında boşanma sürecine gider. İletişim kurdurmuyor. Hanımı, çocuklar iletişim kurdurmuyor. Kardeşim bir gün bir anda bizlerden şüphelenmeye başladı. Kriz anı yaşadı. İşte Gata'ya götürdük. 14 gün yattı. Psikotiklendi. İlaçlar başlandı. Durumunda değişiklik olmadı. Farklı şeyler düşünüyor. Herkes saçma hediyeler alıyor. Kızlara düşkünlüğü arttı. İşini ihmal etti. Tekrardan yattı. Değerlerinde bir şey yok. Şimdi afektif dediler. Ayakta ilaçlarını kullanıyor. Kalıcı mı kalıtsal mıdır? Öncelikle bu hastalık anlattığınız gibi ise uzun süre kalacağını varsaymamız gerekiyor. Kalıtsal mı? Soru için hani tüm aile öykünüzü, sülale öykünüzü almak ve sürece bakmak, hatta bazen genlerine bakmak gerekir. Ama gerek şizoafektif bozukluk, gerek paranoid psikoz, gerek adını koyamadığım psikotik bozukluk tablosunda hani olayın ciddi olduğunu ve uzun süreceğini söylemek gerekir. Semptomlar geçmiyorsa ilaç dozu tedavisi ya da altta yatan bir şey. Ya ilaç dozu ve seçiminde bir sorun vardır. Ya altta yatan bir şey atlanmıştır. Ya tanı da işte ne bileyim yani paranoid denmiştir ya şizoafektiftir. İşte koruyucu başlanmamıştır. Hani dosya üzerinden takip edilmelidir. Bu tip vakaları internetten yayınlamak, ilaç tavsiyesi istemek, tedavi tavsiye istemek o hastalara haksızlıktır bence. Yani bunun gerçekten dosya üzerinden bir hekim tarafından sahiplenilerek izlenilmesi lazım. Yani benim ciddi vakalarda her sabah gördüğüm adam var. Yani sabah vizisi diyorum ben ona. Her sabah gelip böyle bir C diyor bana. Bu çünkü ilacın etkisi var. O semptomatoloji bir sürü şey var. Yani bu çok komplike bir şey. Çok zor bir şey bu. Dışarıdan basit geliyor. Dinliyor, dinliyor, gidiyor. Böyle bir şey değil psikiyatri yani. Çok komplike bir şey bu. Bunu bu kadar satırlara indirgemek, ben aydınlatmak ve internetteki kirli bilgiyle mücadele etmek için bunu yapmaya çalışıyorum. Ancak inanın sizlere çok büyük haksızlık. Yani giderek daha az kişiye bu konuda yanıt vermeye başladım internette. Ve standart yazılar ve sunumlar dışında. Çünkü herkesin istediği ilaç tavsiyesi. Bu bizim Türk toplumu olarak kolaycılığımız. Ver bir kırmızı hap iyileşeyim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bir emek, takip ve süreç. Hiçbir hastalıkta böyle bir şey yok yani. Safra kesenize taş oluyor. Safra kesenizi alıyoruz. İyileşiyor musunuz? Hayır. Yemekte akması gereken safra sürekli akıyor. Akciğerinize ağır bir zatüre geçiriyorsunuz. İyileşiyorsunuz. Akciğeriniz eski halinde mi? Hangi hastalık iyileşir? Hiçbir hastalık iyileşmez. Mutlaka sekel bırakır. Ama psikiyatrinin adı çıkmış. Yani ne farkı var anlayamıyorum. Diş çürüğünden, göz miyopiden ya da safra kesesinden bunu anlayamıyorum. Yani hepsinde yaşamı düzenlemek gerekir. Kimse ben miyop olduğumda hayat boyu mu gözlük takacağım, ne zaman bırakırım demiyor. Ama herkes psikiyatri hastalığında ne zaman ilaçsız, yani ben çok mu seviyorum gözlük takmayı yani. Ama göz doktoruma asla söylemiyorum yani, ne zaman bırakacağım, yok mu bir tedavisi, nasıl olmaz falan demiyorum yani. Bir sene önce geldim, son yazı sapı kullanıyorum, nasıl bırakabilirim, hastanın ilacı mı acaba? Selin Hanım, bunları bilebilmem için bir görüşebilir miyiz? Yani Allah'tan gelmişsiniz, orada bir profil çıkarmışızdır. Umuyorum tüm testleri yapmışızdır, yapmışsınızdır size ilettiğimiz. Çünkü gönder, 1000'e yakın soru soruyoruz biz size bir haftada. Profil çıkaracağız diye bir sürü notlar alıyoruz. Hani azalıp azalmadığını da oradan anlayabiliyoruz. Hani bir görüşmeyi çok öneririm. Ben olmayabilirim, gideceğiniz doktor için bana, size dosyanızı çıkaralım, bir epikriz yazalım, ona gidin. Ama bunu bir profesyonele sorun. Buradan sormayın. Yani soyadınız görünüyor. Yani ben normalde bana geldiğinizi siz söylemeseniz ben söyleyemem yani. Yani Ahmet bana geldi demem 6 ay meslekten uzaklaştırılmamı gerektirir. Bu yani zaten burada soyad yazıldığında çok huzursuz oluyorum. Doğru bir şey değil bu. Yani ne olur, yani ayaküstü bile olsa dosyanızı çıkarıp ya da epikriz yazalım, ne olur devlet hastanesindeki hekim arkadaşımıza gidin. Hepsi çok vefakar, cefakarlar. Çok emek harcıyorlar. Yani ama kendinizi ve hastanızı böyle küçümsemeyin, ne olur. Remziye Hanım, dikkat eksikliği, çocuk ilaçlarını düzgün kullanmazsa ne olur? Terapi yeterli olabilir mi? Dikkat eksikliğini yapan ne? Kaygı bozukluğu mu, çocukluk çağı obsesyonu mu, pür bir dikkat eksikliği mi, uyku bozukluğu mu, anne baba boşanıyor mu, bakmak lazım. Dikkat eksikliği getiren bana 10 çocuktan ikisinde guatr eksik çıkıyor, vitaminleri bir şey çıkıyor. Bunlara baktıktan sonra pür dikkat eksikliği varsa ilaç kullansa çok iyi olur. Diğerleri ise kaygı vesaire ise bunların tedavisi olsa çok iyi olur. Sadece terapi yeterli olabilir mi? Yapılandırılmış terapiler, psikolojik danışman arkadaşlarımızın birlikte çalıştığımız 2-3 kişi var. Oldukça fayda sağladığını görüyorum. Ama onlar da son 6 ayda 1 yılda uyandılar ve hani çok hızlı ilerlediklerini görüyorlar ilaçta. Bu yüzden takıldıkları anda ilaçla ilgili yardım istiyorlar. Saniye Hanım, mutsuzluk hissi hiç geçmiyor. O kadar çok ilaç kullandım ki adını sayamadım. Şimdi doktora tekrar başvurdum. İlk kullandığım ilacı yazdı, düşük bir doz ve bana dedi ki burada yardımcı olamayız, devlet hastanesinde tedavi gerektiriyor, yatış gibi şeyler söyledi. Daha önce yattım hocam. EKG, TMS gibi tedavi etkilemiş çünkü dediğim gibi çok yüksek dozlar kullandım, hiçbir etkisi olmadı. Saniye Hanım, hastalığınızı bilmiyorum. Mutsuzluk nedir? Alexitimi midir? Distimi midir? Unipolar depresyon mudur? Hani yaşınızı bilmiyorum. Faktörleri bilmiyorum. Bunun gibi yani bayağı bir soru sormak lazım. Tam bir profil çıkarmak lazım. Altta yatan etkenler nelerdire bakmak lazım. Bu yüzden bizim ekipte kendi aramızda sizin gibi hasta, kirli hasta diyoruz. Bir sürü kişinin dokunduğu, tedavi için uğraştığı ama bir şekilde takibin yetersiz kaldığı, atlandığı ve umudunu yitirmiş hastalar. Ne olur tüm verilerinizi toplayın, sizi düzgün takip edecek birini bulun. Bir dosya takibini oluşturun. Şu hasta dosyası nasıl oluşturulur videosunu izleyin. Hani bu şekilde gidin. Mucize tedaviler aramayın. %1 hasta neredeyse dirençli. Çok dirençli. %10 hasta dirençli. Yani geri kalan nasıl iyileşemezsiniz? Yani ben bunu anlayamıyorum. Yani Ergül Hanım, yıllardır psikolojik ilaç kullanıyorum. Yan etkileri var ama kendimi iyi hissediyorum. Bu hapları çok da kullanacağız mı diye sormak istedim. Kullandığınız hapa bağlı olarak kalp atım süresinde uzama, karaciğer fonksiyonlarında artma, böbrek fonksiyonlarında azalma, karaciğer enzimlerinde artma, böbrek fonksiyonu azalma, iştah, cinsel istek kaybı gibi bulgular olabilir. Bunu uku yan etki ölçeğimiz var. EKG çekiyoruz, kan tahlilleri yapıyoruz, izliyoruz. Ve bir sürü hastamın, yani sizin gibi hastaların %90'ında hocam çakı gibisin, devam et diyoruz. Eğer çok iyiyse dozu bir tık azaltıyoruz. Çok iyiyse bir tık azaltıyoruz. Böyle böyle takip ediyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Bu yüzden iyiyseniz, hayatınız işlevselse aman diyeyim hekiminize devam edin. Hekimize sorun zararlı mıdır, karaciğer mi etkiliyor mudur, bilecin yan etkisine bakabilir miyiz diye. Baktım yani. Çok önemli bu. Emel Hanım, Fox kalsifikasyonu ve pineal gland kraniyal kalsifikasyonu psikoloji ve ruh sağlığı ilgili sinyal 35 yaşındayım, ben de mevcut. Çok özel bir nörolojik hastalık bu. Genetik olabiliyor, Far sendrom denebiliyor. Çok özel bir şey. Çok iyi bir dosya tutun, çok iyi bir dosya tutun. Kalsiyumu etkileyen hormon seviyeleriniz, parathormonunuz, kalsiyum seviyeniz, D3'ünüz. Yani bir sürü faktör çok dikkatle izlenmelidir. Çok dikkatle izlenmelidir. Yaşınız genç olmasına rağmen bu olmuş. Beslenme rejiminizden, uykunuza, ilaç seçiminizden, yani hepsi çok önemlidir. Özel bir hastasınız. Nöroloji ve psikiyatri çok ciddi bir şekilde izlemeli sizi ve dahiliyeleri de çok iyi de bir dahiliyeciniz de olsun. Yani bu psikologla ya da pratisyen hekimle, aile hekimle olacak bir iş değil. Anlattığınız çok özel bir sendrom. Yani Far hastalığı, FAHR ile yani bir araştırmanızı öneririm. Bu kalsifikasyonlarla ilgili internette bir tarama yapın. Ahmet Bey 8 yaşında oğlum. Doğuştan hipotiroid hastası. Ötrox kullanıyor. Tiroid bezi de yok. Hiperaktivite tanısıyla Concerta, diyadet kullanıyor. Aklına koyduğunu yapıyor. Söz alınca alakasız konu alakasız konuşuyor. Uyku çok sıkıntı. Uyanık kalıyor. Şimdi Ahmet Bey zaten sizin gibi yani mesela sizde saptanmış. Hipotiroidi çok önemli bir zeka geriliği, çok önemli bir dikkat eksikliği, çok önemli bir soyut kavram eksikliği sorunudur. Hala dünyadaki en önemli zeka geriliği nedenidir. Ve orada da çok hızlı bir şekilde beynin rejenerasyonu, yeni nöron oluşumunu sağlayan, hipotiroidisini gideren, yani bu anlamda dopingi çok yine inanılmaz iyi bir dosyadır. Siz de çok özel bir vakasınız. Yani konjenital hipotiroidi çok özel bir hastalık. Çok iyi bir endokrin, çocuk endokrinle beraber iyi bir çocuk psikiyatristi ya da bulunduğunuz yerde bir psikiyatristle inanılmaz iyi bir dosya tutmalısınız. Yani minim minim dosya tutmalısınız. Gün gün dosya tutmalısınız. Bu olmadığında ciddi hırpalanırsınız. Sadece konserlerle çözülebileceğini düşünmüyorum. Bu anlamda altta yatan nedenlere ciddi bir şekilde bakmalısınız. Üzüldüm. Sadece Concerta ile yani Concerta hiperaktiviteyi tedavi eder. Hiperaktiviteye neden olan hani hiperaktivite dediğin şey beyin ön lobunun diğer alttan gelen dürtüleri kontrol edememesi. Yani beyin ön lobun hele küçükken kapasitesini arttıracak şekilde davranmak lazım diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım, iyi akşamlar. Anksiyete gün içinde ani yorgunluk, panik atak. Anksiyete gün içinde ani yorgunluk sanki yapacak gibi 5-10 dakika yapar mı? Elbette her panik atakta yüksek adrenalin salgılanır. Bu bir kavgaya hazırlık olduğu için yüksek hissedersiniz. Doğaldır. Anksiyeteniz çok iyi bir şekilde tedavi edilmelidir. Ahmet Bey kan tahlili istemişti. Temel o da normal çıktı. Ne yapalım hocam? Biraz önceki Ahmet Bey mi? Kan tahlillerinizi bana iletir misiniz Ahmet Bey? Hani bizim istediğimiz tahliller mi emin değilim. Onları bize iletirseniz çok sevinirim. Gerekirse görüşelim Ahmet Bey. Yani elinizdeki tüm verileri toparlayın, tarayın, bize iletin. Belli dikkat testlerini gönder. Hangi şehirdesiniz bilmiyorum. Rehber öğretmeninize ya da pratisyen hekiminize ya da rehber öğretmeniniz olabilir. Dikkat testlerini gönderelim. Hani organize testleri dediğimiz beyin hangi bölgesini etkileyen Bender gibi testler var. Çocuklara yapabildiğimiz testler var. Bunları yapalım ve bakalım önemli olduğunu düşünüyorum. Melek Hanım, bir yıla yakın Rivotril kullanımı, 3 ayda botoks. Niçin kullandığınızı bilmiyorum ama Rivotril, eğer gençseniz ve sadece panik için kullanıyorsanız iyi bir tedavi değil. Rivotril, diazem gibi, Xanax gibi, yangın söndürücü. Çok ileri yaştasınızdır. Aynı zamanda epileptik ataklar geçiriyorsunuzdur. Çaremiz yoktur bilmem. Olabilir yani, kullanabiliriz. Ama sadece Rivotril olmaz. Yanında antiepileptiğimizin olması lazım. Epilepsiyseniz yanında ne bileyim hani antidepresanımızın olması lazım. Anksiyeteyseniz bunun gibi hani 3 ayda botoks dediğiniz nedir? Yani bir diş sıkmanız mı var? Kas kasılmanız mı var? Yani bilemiyorum. Bunu bakmak lazım. Bu bir bruksizm, diş sıkma, dişleri kıracak kadarsa TDCS diye bir yöntem var. Transdermal cranial stimulation. Çok işe yarıyor. Şiddetle öneririm. Bizim sitelerimizde var. Benim sitemde de var. Transdermal cranial stimulation. TDCS diye. Çok da işe yaradığını düşünüyorum. Medya Hanım, çok zor durumdayım. Nöropatik ağrılarım var. Ayak ve bacak hiç geçmeyen yan batmalarım var. Dioksin içeren ilaç verdi. Hala etki etmedi. Daha beklemeliyim. Normaldir. Şimdi Medya Hanım, nöropati dediğiniz şey vitamin eksikliğinden oluyor. Romatizmadan oluyor. İmmün sistem hata hastalıklarından oluyor. Benzen solumak gibi toksik maddelerden oluyor. Mantar zehirlenmesinden oluyor. Ya bunun gibi neden olduğunu, altta yatan nedeni anlamalıyız. Çünkü son derece biyolojik bir şey. Bu olmadığı takdirde duloksetin sadece ağrınızı geçirmeye yarar. Kök sebebi tedavi etmez. Yani nöropati gibi somut bir tanı konduysa, yani diyabetik nöropati midir, hipertansif nöropati midir? Hani anlamamız lazım bunu. Ona göre gitmemiz lazım. Yine dosya dos. Bakın biyolojik olan her şeyde o kadar ayrıntılı dosya olmalı ki. İrem Hanım, Z kuşağının çoğunun beyin kimyası bozuk acaba. Bizim ebeveynlerimize davranıyoruz gibi davranmıyor. Acımasız cevaplar veriyorlar. Yaşta çok benzer davranışlar sergiliyor. Z kuşağının öbür adı narsist hedonist kuşak. Yani ne yazık ki aşırı korunarak ve dünya onların neş gibi prenses ve prens gibi yetiştirildiler. Kimse onlara dünyada hepimizin köle olduğunu söylemedi. Bu yüzden zannediyorlar ki tüm dünya onlara çalışıyor ve anne babalar hala onları koruyorlar. Hala. Hani ana yüreği, baba yüreği diye. Bu yüzden de bu çocuklar bunu öğrendiler. Herkes onların hizmetçisi gibi öğrendiler. Ve son derece benciller. Ne bekliyorsunuz ki Yerem Hanım? Ne yazık ki anne babalar sınır koymadan, onlara bedel ödetmeden bu davranışları değişmeyecek. Sorumluluk alamayacaklar. Bununla ilgili hani bir çocuk nasıl sorumlulukla ilgili yine bir sürü video çektik. Ne olur bir bakın onlara. Zeynep Hanım, fibromiyalji rahatsızlığım var. İlaç kullanıyorum. Ağrılara iyi geldi diyebilirim fakat zaman zaman atak yaşanıyor. Sinirli bir yapıdayım. Sesler beni çıldırtıyor. TV, telefon, çocuk. Kafamı dövecek hale geliyorum. Kişiye zarar vermek, hatta öldürmek istiyorum. Elimde değil. Siz fibromiyalji hastası değilsiniz Zeynep Hanım. Siz bir şekilde obsesyon olur, afektif bozukluk, siz psikiyatri hastasısınız. Benim tıpta inanmadığım tanılardan biri fibromiyaljidir. Bir hastalık var. Romatoloji ve fizik tedavi ilgileniyor ama tüm ilaçlar antidepresan tedavi eden. Tümü antidepresan yani. Fibromiyaljiyi tedavi eden tüm ilaçlar psikiyatri ilaçları. Ve bunların hepsinin ağır psikiyatrik sorunları var. Sizin anlattığınız gibi. Yani bizim somatoform ağrı bozukluğumuzun fibromiyaljiden ne farkı var? Hiçbir fikrim yok yani. Neden hani birine somatoform ağrı diyoruz da öbürüne fibromiyalji diyoruz ki hiçbir fikrim yok yani. Ama psikiyatrik rahatsız tedavi ettiğimizde fibromiyalji geçiyor. Lütfen psikiyatriden yardım alın. Kızım 40 aylık, büyük tuvaletini yapmak istemiyor. Günlerce tutuyor. 3 aydır aşamadık. Konuşuyor. Korkuyorum diyor. Nasıl yol izlemeliyim? Bir sürü yolu var. Anne babanın sihirli sandığı, etkili anne baba eğitimi, Haluk Yavuzer hocamızın çok değerli kitapları var. Yani bunun gibi pek çok şey. Öncelikle sakin olun. Bazı çocuklar 2,5 yaşında tutar, bazı çocuklar 3,5 yaşında. Sakin olun. Yani kreştekiler diğerleri tuttu diye sizinki değil. Her çocuğun gelişimi farklıdır. Aman canım korkuyorsan korkuyorsun. Boş ver. Ben yapıyorum o zaman deyip sürekli kızınız zaten rol modelsiniz. Sürekli onun önünde tuvalete girin. Kucağınıza oturtun. Önemli değil. Bak gönderiyoruz. Ay çok kötü kokuyor. Bilmem ne gibi. Bir sürü hilesi var. Yolu var. Yordamı var. Siz zaten çocuk gelişimciler falan anlatırlar. Kreş hocalarınız anlatırlar. Bir sürü hilesi var. Hani bu bir sorun değil yani. Meraklanmayın. Nasıl olsa tutacak yani. Sakin olun. Sakin olun yani. Anne babalar özellikle çocuklarına fazla telaşlar. Sakin olun. Büyüyorlar yani. Öğreniyorlar. Meraklanmayın. Kızınız yani 10 yaşında altına yapmayacak yani. Annem 74 yaşında Fatma Hanım. Psikoz teşhisi aldı. Bipolar psikoz. İsparidil ilacını kullanıyor. Suyu çok içiyor. Vücudu yeterli. Bu kadar su normal mi? İçsin. Aman diyeyim içsin. Su bu yaşta böbrekler için çok değerli ve iyi. Su her şey. Bu yaşa kadar almayıp bundan sonra aldıysa ileri yaş afektif bozukluk diye bir tanımız var. Ama demansın bazı türlerinde de oluyor bunlar. Bazı inmelerde oluyor. Küçük küçük tıkanıklıklarda oluyor. Yine çok iyi bir dosya. Ve kesinlikle psikolog değil, aile hekimi değil, psikiyatrist ya da nörolog. Anlattığınız tabloda geriatrik psikiyatriyle, psikiyatrik mutlaka psikiyatrist. Yani çok zor vakalar. Kitabın bittiği vakalar. Yani bir çocukta bile dozları anlayabiliyoruz ama annenizi anlayamıyoruz. Yani o geçirdiği manik atak sırasında grip ilacı kullandıysa, bir hafta Sudafed kullandıysa, evet uyumamış, bağırmış, çağırmış, ajite olmuş olabilir. Yani bunları anlamak çok önemli. Dosya tutmak çok önemli. Modivek'in bipolar bozukluğu kullanımı zararları demiş Remziye Hanım. Bipolarda hiçbir kullanımı yok. Kişiyi uyardığı, canlandırdığı için zararlı bile olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle önermem. Gerçekten bipolarsa, manik atakları gözlemlenmişse maniyi de tetikleyebilir. Dikkatli olun. Modivek sadece ağır uyku bozukluklarını kullanılan bir ilaçtır. Başka şekilde kullanmayız. Bazen bizim ilaçlarımız fazla uyku yaparsa canlansın diye ek olarak verebiliyoruz. Başka verilmiyor. Modivek bağımlılık ya hayır ama kötüye kullanımı var. Ya nasıl? Kullanmazsanız bir şey olmaz ama insanlar beni uyutmuyor, canlandırıyor diye almak istiyorlar. Songül Hanım, kavum, septum, paliştum varyasyonu bipolar mıdır? Hayır, bunu koydurmaz. Ama beynin organik sorunları, beynin inmeleri, hataları, doğuştan hataları başka sorunlar yaratabilir, tetikleyebilir. Tam konuşulamaz. Yine çok özel sorular soruyorsunuz. İyi bir psikiyatrist, iyi bir nörolog, çok iyi dosya takibi. Sibel Hanım, takıntılar için ne yapılmalı? İlaç kullanıyorum, uyutuyor. Çok fazla takıntılar, zarar verici boyutta. Oğuz Tan hocamız var. Çok sevgili bir psikiyatrist, meslektaşımız Oğuz Tan hocamızın. Takıntılar kitabını bulun, okuyun. Mutlaka ilaç kullanmalısınız. Mutlaka psikiyatri bu kadar ayrı boyuttaysa sakın ihmal etmeyin. Acilen gidin. İlaçlar uyutuyorsa bunu doktorunuza söyleyin. Uyutmayan ilaçlara doğru geçmeye çalışın. Bir sürü hilesi var bunların. Yine dosya takibi yapın. Hangi ilaç ne hangi yan etki yaptı not edin. Yani bir kırmızı mercimek gibiydi. O uyutuyordu, öbürü şuydu falan yapmayın ne olur. Mehtap Hanım, eşim içine çok kapanık ne yapabilirim demiş. Pek çok şey ama öncelikle bir psikiyatriste yönlendirin. Bu bir şizoid kişilik midir? Bu bir unipolar depresyon mudur? Bu bir sosyal fobi midir? Yani bir tanı koymamız gerekiyor öncelikle diye düşünüyorum. Emel Hanım, tükenmişlik sendromu girmemek için ne yapalım? Daha çok burnout, tükenmişlik belli meslek gruplarında oluyor. Ne yazık ki amirleriyle çok ilgili, koşullarla çok ilgili. Şu an sağlık personelinde bu oranın %80'lerde olduğunu düşünüyorum. Ellerinde değil, iş yükleri çok ağır. Yardım alın. Tükenmişliğin bir adım sonrası majör depresyondur. Yani öğrenilmiş çaresizliktir ve majör depresyondur. Hemen yardım alın, hemen yardım alın. Branşınız nedir bilmiyorum. Aman Tanrım. Bir saat oldu. Anksiyete bozukluğu bende 2013'ten beri var demiş Atakan Bey. Kronikleşti, insülin direnci, hipoglisemi, vitamin değerlerim çok düşük. Panik ataklarım çok kötü geçiyor, acilde bitiyor. Buna rağmen cevap vermesi tabii ki normal. Altta yatan bir sürü direnç faktörünü saymışsınız. Hipoglisemi panik atak yapar Atakan Bey. Tek başına hipoglisemi yapar yani.